Kurtuluşa giden yol.
Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığıyla ulaştığımız tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Mehmet Kancı. Bugün 13 bölümlük Kurtuluşa Giden Yol programının ilk bölümüyle radyolarınıza konuk oluyoruz. Cumhuriyetimiz bir asırı geride bırakmaya hazırlanırken gerek dünya genelinde gerek sınırlarımızın yanı başında yaşanan gelişmeler bizlere Kurtuluş Savaşı neticesinde elde ettiğimiz kazanımların önemini her gün bir kez daha hatırlatmakta. Sanayisinde, tarımında, enerji üretiminde bağımsız olamayan ya da yıllarca yabancılara bağımlı olmuş ülkeler, Türkiye'nin 100 yıl önce verdiği mücadele yolundan ancak 21. yüzyılda geçme gayreti içerisindeler. Hatta kimileri artık bu fırsatı bulamayacak bir ekonomik ve teknolojik bağımlılık tuzağının içindeler. Biz de bu programda Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, Kurtuluşa giden yolun en kayda değer, unutulmuş ya da yeni keşfedilmiş adımlarını sizlerle paylaşmak, bazılarının da hafızalardaki yerlerini tazelemek istedik. Osmanlı Devleti açısından 1. Dünya Savaşı'nın son noktası olan Mondros Mütarekesi ile başlayan tarihi sürecin izini, 17 Eylül 1922'de Büyük Taarruz'un Balıkesir'de noktalanışına ve son Yunan askerlerinin Anadolu'yu terk edişine kadar takip edeceğiz. Kurtuluşa giden yolda yürüyüşümüze başlarken bir hususun altını çizmekte herhalde fayda olacaktır siz dinleyicilerimiz için. Türk Kurtuluş Savaşı'nı en ayrıntılı şekilde anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk eserinden yola çıkarak bu mücadelenin 19 Mayıs 1919'da başladığı fikri zihinlerde yer etmiştir. Doğrudur, 19 Mayıs 1919'da Gazi'nin Samsun'a çıkışı ve ardından gelen kongreler süreci büyük bir dönüşüm ve işgalci emperyalist güçlere karşı büyük bir meydan okumadır şüphesiz. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, Türk milletinin uyanış şuuru 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki silahlı mücadelesine son veren Mondros Mütarekesi'nden çok kısa bir süre sonra filiz vermiştir. Nitekim Mustafa Kemal'e de Samsun'a giderek Anadolu'daki direnişi tek çatı altında örgütleme ilhamını ve cesaretini veren de halkta gördüğü bu direniş arzusuydu. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'ni takip eden süreç, Osmanlı Devleti için 1. Dünya Savaşı'ndaki müttefiklerinden çok daha farklı bir yönde ilerledi. Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu İttifak Devletleri Koalisyonu'nun diğer üyeleri, ki bunlar arasında Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Bulgar Krallığı vardı, bu ülkelerin toprakları hasımları tarafından ancak sınırlı bir şekilde işgale uğramıştı. Süreç Osmanlı Devleti içinse çok daha yıkıcı bir şekilde ilerledi. İngiliz ordusu 8 Kasım'da hızla Musul'u işgal ederken 12 Kasım'da bir Fransız tugayı İstanbul'a ayak bastı. 16 Kasım'da Osmanlı askerleri Bakü'den çekilmek zorunda kaldı. 15 Eylül 1918'de Kafkas İslam ordusu önünden Ermeni çeteleriyle beraber nasıl kaçacağını bilemeyen İngiliz askerleri yeniden Azerbaycan'ın başkentine dönmüşlerdi. İtilaf devletleri mağlup bir düşmanı teslim almaktan ziyade bir imparatorluğu yağmalama hırsıyla teslim sürecini yönetme gayreti peşindeydiler. Osmanlı topraklarını bölüşmek için kendi aralarındaki uzlaşmayı yani 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'nı beklemiş gibi görünseler de aslında bu yağma planının kağıda dökülmesinin geçmişi 1916 yılının Mayıs ayına kadar dayanıyor. Yani sevgili dinleyiciler, savaş bitmeden 2 yıl önce Fransızlar ve İngilizler kendi aralarında Osmanlı topraklarının özellikle Orta Doğu merkezli olarak Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağına dair kendi aralarında gizli görüşmeler, anlaşmalar yapmışlardı bile. Ki bu anlaşma müzakereleri yürüten Fransız ve İngiliz diplomatların isimleri Sykes ve Picot ile anılıyordu. Sykes-Picot Anlaşması Fransa ve İngiltere tarafından 16 Mayıs 1916 tarihinde imzalandı ve kısa süre sonra Rus Çarlığı da aynı yılın Ekim ayında bu anlaşmaya dahil oldu. Üstelik daha ilginç olan bu bölüşüm planı Osmanlı ordularının Çanakkale ve Kutül Amare cephelerinde kazandığı zaferlere rağmen tasarlanmıştı. Bu erken planın sebeplerinin başında gelense, İtilaf devletlerinin henüz savaşın ikinci yılında Alman İmparatorluğu'nun savaştan galip çıkacak ekonomik kaynaklara sahip olmadığını görmesi yatıyordu. Zafer kazanılması halinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarının paylaşımını bu nedenle henüz 1916 yılında başlatmışlardı. Sykes-Picot anlaşmasına bakacak olursak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı Rus Çarlığı'na, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Suriye kıyıları Fransa'ya, Güney Mezopotamya, Bağdat, Basra, Hayfa ve Akka kentleri de İngiltere'ye bırakılacaktı. Aslında bugün Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımız zaman yine Suriye topraklarında saydığımız bu ülkelerin askeri güçlerini zaman zaman görmekteyiz. Hatta bu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya da bugün katılmış durumda. Anlaşmaya göre Fransa ve İngiltere'nin ele geçirdiği bu topraklarda bir Arap devleti kurulacak, İskenderun serbest liman haline getirilecek, Filistin'de ise uluslararası bir yönetim teşkil edilecekti. Ancak 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimiyle başlayan ve Çarlık Rusyası'nı 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmek mecburiyetinde bırakan süreç bu planı akamete uğrattı. Nitekim Rusya'daki yeni yönetim Osmanlı Devleti hakkında hazırlanan bu gizli planı da 24 Kasım 1917'de tüm dünyaya ifşa etti. Çarlık Rusyası'nın savaştan çekilmesi Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı topraklarını yağmalama hevesinde olan ülke ve milletler arasında bir rekabetin de kaynağı oldu aynı zamanda. Yani savaş sırasında müttefik olan bu ülkeler, iş Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını paylaşmaya gelince birbirlerine silah çekecek hale geleceklerdi. Ayrıca İtilaf devletleri yine Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan krallıklarına karşı uygulamayı akıllarından dahi geçirmedikleri bir planı Osmanlı Devleti'ne ve Anadolu halkına karşı yürürlüğe koymaktan da çekinmediler. Neydi bu plan? Orta Doğu ve Anadolu topraklarında yaşayan azınlıkları bu yağma düzenine ortak etmek, hatta kimi yerlerde işgal emellerinin enstrümanı olarak bu azınlıkları kullanmak. Kendilerini riske sokmak istemedikleri noktalarda da Yunanistan'ı sahaya sürerken, yağma sofrasına sonradan ortak olan İtalyan krallığına pastadan düşen payı azaltma gayretleri, Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara hükümetinin faydalanacağı en önemli kozlardan biri haline gelecekti. ...30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ne dönecek olursak, Osmanlı ordularının silah bırakmasıyla beraber İtilaf devletleri büyük bir hızla payitahtın yanı sıra Azerbaycan ve Musul petrollerini kontrol altına almak için harekete geçti. Yani 100 yıl önce de yine rekabetin merkezinde enerji ve petrol vardı. Bu esnada mütarekeden 3 gün sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin lider kadrosu İstanbul'u gizlice terk ediyordu. Ancak yurt dışına çıkan bu yöneticilerin bazıları Taşnakçı Ermeni terörünün kurbanı olacaktı. Eski İçişleri Bakanı Talat Paşa 15 Mart 1921'de Berlin'de, eski Sadrazam Sait Halim Paşa 5 Aralık 1921'de Roma'da, Cemal Paşa ise 25 Temmuz 1922'de Tiflis'te silahlı saldırılarda öldürüldüler. Saldırıların failleri ya duruşmalar neticesinde serbest kaldı ya da yakalanamadı. Bu terör eylemlerinin organizatörü ise 1896 yılında İstanbul'da Osmanlı Bankası baskınını planlayan, akabinde Fransa ve Rusya'nın girişimiyle Marsilya'ya kaçırılan, 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine 1908'de İstanbul'a dönerek Erzurum mebusu dahi seçilebilen Karekin Pastırmacıyan'dı. Pastırmacıyan'ın hayat hikayesi bugün de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa baktığımız zaman devam eden tartışmaların aslında önemli kaynaklarından biridir. Pastırmacıyan 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Rus Çarlığı ordusu bünyesinde oluşturulan Ermeni Gönüllüleri Tugayı'nın organizasyonuna da katıldığı gibi 1915'teki Van İsyanı'nda yer aldı. Pastırmacıyan İttihat ve Terakki'nin eski yöneticilerine yönelik suikastleri organize ettiği sırada ise Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı. İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunun akıbetine dair bu parantezi kapatıp Şimdi yeniden işgal günlerinin başlangıcına dönelim. Kasım'da 4 İngiliz subayından oluşan bir heyet Basra torpidosuyla İstanbul'a geldi. İttihat ve Terakki hükümetinin fiilen ortadan kalkmasıyla beraber işgal güçleriyle diyalog kurulması için Padişah Vahdettin 11 Kasım'da Tevfik Paşa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Savaş sırasında Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen İtilaf Kuvvetleri donanması bu defa 70 parçadan fazla gemiyle Marmara Denizi'ne giriyor ve 13 Kasım'da İstanbul Boğazı'na demirliyordu. İşgallere karşı ilk itiraz sesleri ise Aralık ayının ilk günleriyle beraber yükselmeye başladı. İhtilaf devletlerinin maksadının Osmanlı Devleti'ni teslim almaktan ziyade topraklarını işgal etmek ve azınlıklar arasında paylaştırmak olduğunu gören Türk toplumu, İzmir, Doğu Trakya ve Doğu Anadolu'da haklarını savunmak için müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin temellerini atmaya girişti. Bu adımın gerekliliği takip eden günlerde Kilis, Antakya, Hatay Dört Yol ve Tarsus'un İngiliz ve Fransız orduları tarafından işgaliyle hayati bir önem kazanacaktı. Fransız ordusu işgal operasyonlarına Ermeni azınlıkları da alet etmekten çekinmedi. Türklerin ise buna verecek yanıtı vardı. Nitekim uzun bir süre geçmesi gerekmedi ve kurtuluşa giden yolda işgalcilere ilk kurşun 19 Aralık 1918'de Hatay Dört Yol'da atıldı. Hatay ve çevresinde kopacak fırtınanın bulutları işgal güçleri henüz İstanbul açıklarında görülmeden 4 Kasım'da bölgede toplanmaya başlamıştı aslında. Fransızlar Mondros Mütarekesi koşullarına aykırı olarak İskenderun'a asker çıkarmış ve işgal etmişlerdi. Fransızların İskenderun'u işgali sırasında Adana'da bulunan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul hükümetine çektiği telgraflarla İskenderun'daki gelişmelerin bölgeyi olumsuz şekilde etkileyeceği uyarısında bulunmuştu bile. Bu işgal eylemi Osmanlı hükümeti tarafından protesto edilirken, ikinci hamle 11 Kasım'da geldi. Fransız işgal güçleri komutanı, İskenderun'daki Osmanlı devletine bağlı tüm görevlilerin kenti terk etmesi talimatını verdi. Kaymakam ve liman reisi ise, hükümetin emriyle şehre dönünce bu defa Fransız askerleri bu görevlileri tutuklayıp işkence etti. Hatta devamında halka da teşhir etmekten çekinmediler. 14 Kasım 1918'de artık İskenderun resmen işgal altındaydı. 11 Aralık'a gelindiğinde ise Fransız ordusu bu defa 400 Ermeni milis desteğiyle Dört Yol'u işgal etti. Dört Yol halkının bir kısmı sığındıkları Özellik köyünde Ermenilerin saldırısına uğradı, malları yağma edildi. Özellik köyü muhtarı Şeyh Musade Mehmet Ağa ile yine köyün ileri gelenlerinden Abdülkadir Azade Yusuf Ağa, saldırılara son verilmesi için Payas'taki Fransız komutanlığına gittiklerinde Ermeni milisleri tarafından elleri kolları bağlanarak süngülendiler ve şehit edildiler. Artan saldırılar karşısında Özellik köyü halkı aralarından 10 kişinin silahlanarak dağa çıkmasına karar verdi. Bölgede Fransız ve Ermenilerin baskısı artıyor, halkın malını mülkünü satıp silahlanıp dağların yolunu tutması süreci ise hız kazanıyordu. Bu esnada 17 Aralık'ta Mersin, 18 Aralık'ta ise Adana Fransızlar tarafından işgal edildi. İşgalcilerin artan baskısı 19 Aralık 1918 günü Karakese köyü yakınındaki Özelli Çayı kenarında barikatlar kuran halkın Fransız askerlerine silahla karşılık vermesiyle yeni bir boyut kazanacaktı. Hatay Dört Yol'da artık ilk kurşun sıkılmıştı. Maraş, Adana, Urfa ve Antep'te işgalcilere karşı verilecek muharebelerin işaret fişeğiydi bu kurşun. Milis örgütlenmeleri halinde ortaya çıkan direniş grupları, 1920 yılının Haziran ayında Güney Cephesi'nin teşkilinin de ilk adımları oluyordu. ...1919 yılının ilk günlerine gelindiğinde ise bir yandan Anadolu'da milli mücadelenin kıvılcımları çakarken diğer yanda İngilizlerin payitahttaki baskıları artmaktaydı. İngiltere'nin İstanbul'daki Yüksek Komiseri Amiral Kaltroff, Mondros Mütarekesi'nde yer almayan şartlar öne sürüyor, küstahça talepler günden güne artıyordu. 18 Ocak'ta Amiral Kaltroff, Sadrazam ve Hariciye Nazırı'na İngiliz savaş esirlerine kötü muamele ettikleri ve sözde Ermeni Kırım'ı ile ilgisi olan kişilerin cezalandırılması yönündeki beklentilerini ilk kez dile getirdi. İngilizlerin hedefi aslında bu bahanelerle ülkede kalmış İttihat ve Terakki kadrolarının ele geçirilmesi ve bir direniş hareketinin doğuşunun engellenmesiydi. Nitekim bu yöndeki ilk adımı da 1 Şubat 1919 günü attılar. Meclisi Vükela, yani bugünkü karşılığıyla Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz nazırlardan oluşan heyete aldıkları bir kararı bildirdiler ve bunun akabinde İttihat ve Terakki'nin mal varlığına el konuldu. İngiliz işgalciler aynı gün ilk kez tutuklanmasını istedikleri kişilerin isimlerinin yer aldığı 23 kişilik bir listeyi de Osmanlı hükümetine sundular. Teslimi istenen subay ve memurlara isnat edilen 7 suç maddesi, Anadolu'nun herhangi bir yerinde milli bir direniş hareketini önlerken, bir yandan da itilaf güçlerinin işbirliği yaptıkları azınlıkların önünü açmayı hedefliyordu. Bu maddelere kısaca bakalım. Hangi suçlar Osmanlı memurları ve subaylarına yöneltilmekteydi? Birincisi, silah bırakışmasına uymamak. 2. Silah bırakışmasının uygulanmasını önlemek. 3. Ki bu en ilginç ve dikkat çekici madde, İngiliz komutan ve subaylara küstahlık. 4. Tutsaklara kötü muamele. 5. Türkiye ve Kafkasya'da Ermenilere ya da diğer uyruklardan uluslara tecavüzler. 6. Mal ve mülkleri yağmalamaya, yıkmaya katılmak. 7. suçlama maddesi ise savaş, yasa ya da adetlerin diğer ihlalleri. Son maddenin belirsizliği ve içeriği dahi İngiliz işgalcilerin gözünün üzerinde kaşın var düzeyindeki bahanelerle istedikleri her Osmanlı subayını ve memurunu mahkum etmeyi amaçladıklarını işaret ediyordu. Baba Ali 23 kişinin tutuklanma talebine dirense de listede bulunanlardan 4 kişi İngilizler tarafından yargılanmak üzere alıkonuldular. Bir tarafta Anadolu'nun güneyinde Fransızların işgal eylemleri, diğer yanda İngiliz işgal yönetiminin İstanbul'daki baskıları. 1919 yılının ilk günleri Türk milleti için parlak bir gelecek vaat etmiyordu. Ancak İstanbul'da bu karanlık yoldan çıkış çareleri arayanlar da eksik değildi. Ankara'daki 15. kolorduyla Erzurum'daki 20. kolordunun komutanları askerlerini terhis etmeyi ve silahlarını teslimi reddetmişlerdi. Soyadı kanunuyla Cebesoy soyadını alacak olan 15. kolordu komutanı Ali Fuat Paşa ile 20. kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın da Anadolu'ya geçerek çarenin İstanbul'da değil, henüz düşmanın hakim olmadığı Anadolu topraklarında aranmasından yanaydılar. 1919 yılının Şubat ayı geldiğinde Anadolu'da Milli Kurtuluş Hareketi'nin meşalesinin yakılması yönündeki fikirler olgunlaşmaktaydı. Kurtuluşa Giden Yol programının ilk bölümüne burada noktayı koyuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte programın ikinci bölümünde 1919 yılında Kurtuluş Savaşı'na yön veren gelişmeleri ayrıntılarıyla ele almaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipte görev alan arkadaşlarımız adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa Giden Yol.